Ayrım 20, Reagan'ın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 274. Gri takım elbiseli birini anında fark ederek albayların artık açık seçik davranmaya karar verdiklerini anladı. Yemek salonuna giderek bu kez farklı bir masaya oturdu. Kendisine yol göstermek isteyen şef garsonun kaygılı bakışlarını görmezden geldi. ''Hangi masaya oturmam gerektiğine karar veren hükümetin işlerini işte böyle bozarım.'' diye geçirdiği içinden öfkeyle. Arkasına yaslanarak bira istedi. Zaman zaman kalçasında beliren çıbanlar yine çıkmıştı. Bu onu daha da öfkelendirmişti. Yemek salonunda 2 saatten fazla kaldı ve bardağı her boşaldığında garsona doldurmasını işaret edip durdu. Artık sarhoş olmaya başlamıştı. Kendini büyük bir duygusallığa kaptırarak Bay Baliyepa'yı İsveç'e götürmeyi bile düşünmeye başlamıştı. Yemek salonundan çıktıktan sonra lobide oturan gri takım elbiseli adama el salladı. Asansöre binerek odasına çıktı, kendini yatağa atarak derin bir uykuya daldı. Uzun bir süre sonra uzaklardan gelen kapı sesini duydu. Neden sonra çavuşun kapıyı vurduğunu anladı. Yataktan fırlayarak ona beklemesini söyledi ve tuvalete gidip yüzünü soğuk suyla yıkadı. Çavuşa kendisini bir ormana götürmesini söylemişti. Böylelikle düşüncelerini toplayabilecek ve kendisini Bay Baliyepa'ya götürecek sevgilisiyle buluşmaya hazırlanacaktı. Orman çok soğuktu. Ayaklarının altındaki toprak sertti. Wallander bir çıkmazın içinde olduğunu hissediyordu. ''Farenin kediyi kovaladığı bir çağda yaşıyoruz.'' dedi kendi kendine. ''Ama farenin ve kedinin kim olduğu bilindiği sürece işler kolaylaşabilir.'' ''Oysa burada böyle bir şey söz konusu değil.'' İşte benim içinde bulunduğum durum tam da buna uygun. Hiçbir şey göründüğü gibi değilken ve hiçbir şey mantıklı olmadığında ben nasıl polis olduğumu kabul edebilirim? Bir zamanlar anladığımı sandığım İsveç bir de burası gibi. Bir yıl önce aşırı sarhoş bir halde araba kullandığımda iş arkadaşlarım beni kayırdıkları için ceza almamıştım. Bunun Letonya'da yaşadıklarımdan ne farkı vardı? Köknar ağaçlarının arasında dolaşırken Zitz de siyah arabanın içinde bekliyordu. Wallander artık Trelleborg lastik şirketindeki işe başvurmaya kesin karar vermişti. Böylesi bir kararın kaçınılmaz olduğu noktaya gelmişti. Hiç kuşku duymadan polisliği bırakma zamanının geldiğini fark ediyordu. Bunları düşününce neşesi yerine geldi, arabaya geri döndü, Riga'ya doğru yola koyuldular. Çavuşla vedalaştıktan sonra anahtarını almak için resepsiyona gitti. Resepsiyon görevlisi kendisine Albay Putnis'ten gelen Helsinki uçağının ertesi sabah 9.30'da kalkacağını belirten notunu verdi. Odasına giderek duş aldı, sonra da yatağa uzandı. İnese ile buluşmasına daha 3 saat vardı. Bir kez daha olanları düşünmeye koyuldu. Kendini binbaşının yerine koymaya çalışarak onun yaşadıklarını anlamaya çalıştı. Gerçeğe ulaşmasını engelleyen yetersizlik ve aldatılma duygularını çok iyi anlıyordu. Ama bu konuda yapabileceği bir şey de yoktu. Yolsuzluğun tam ortasındaydı. Putnis ya da Mourniers veya ikisi birlikte zanlılarla buluşuyor ve mafyanın bile başaramayacağı devletin denetimindeki suç ortamlarını yaratabiliyorlardı. Liepa bu durumu görmüş ve sonra da öldürülmüştü. Mutlaka bir yerde araştırmalarıyla ve elde ettiği somut kanıtlarla ilgili bir rapor olmalıydı. Wallander yatağında oturdu. Bu soruşturmanın en önemli bölümünü gözden kaçırmıştı. Putnis ya da Mourniers de bunu fark etmiş olmalıydı. Onlar da aynı sonuca varmış olmalılar ve binbaşı Liepa'nın bir yere sakladığı raporu bulmak için sabırsızlanıyorlardı. Korkusu geri dönmüştü. İsveçli bir polisin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yapmak kadar kolay bir iş yoktu. Her an bir kaza olabilirdi. Ayrıca cinayet araştırmaları sözcük oyunundan başka bir şey değildi. Başsağlığı dilekleriyle bir tabutu İsveç'e kolayca gönderebilirlerdi. Büyük olasılıkla onlar da Wallander'in gereğinden fazla şey bildiğinin farkındaydılar. Yoksa onu ülkesine gönderme kararı onun hiçbir şey bilmediğine inandıkları için mi alınmıştı? ''Burada güvenebileceğim hiç kimse yok.'' diye geçirdiği içinden Wallander. ''Tek başınayım.'' Bay Baliyepa gibi davranarak kime güvenebileceğime karar vermeli ve sonucu yanlış bile olsa bir karar verme riskini göze almalıyım. Öte yandan etrafındaki gözler ve kulaklar her hareketimi dikkatle izlediklerinden binbaşının başına gelenler benim de başıma her an gelebilir. Galiba Bay Baliyepa'yla yeniden görüşmem tehlikeli olacak. Yataktan kalkarak pencerenin önüne geldi. Karşısında uzanan çatılara baktı. Saat 7 olmuş ve hava kararmıştı. Bir an önce bir karar vermesi gerekiyordu. Hiç de yürekli değilim diye geçirdiği içinden. Duraksamadan risk alabilen, ölümden korkmayan bir polis değilim. İsveç'in tenha köşelerinde kansız sonuçlanan hırsızlık olaylarıyla sahtekarlıkları araştırmak en sevdiğim işler. Sonra da Bay Bay'ı, onun korkularını ve meydan okuyuşunu düşündü. Onu yarı yolda bırakamayacağını fark etti. Saat 8'i biraz geçerken giyinmiş, aşağı inmeye hazırlanıyordu. Lobide bu kez yine gri takım elbiseli bir başka adam oturmuş gazetesini okuyordu. Wallander bu kez ona el sallamadı. Saat daha erken olmasına karşın gece kulübü doluydu. Kalabalığı dirseği de yararak kendisine gülümseyen kadınların yanından geçip boş bir masaya oturdu. İçki içmemesi gerektiğini bilmesine karşın yanına yaklaşan garsondan viski istedi. Canlı müzik yoktu ama hoparlörlerden gelen müzik ortalığı çınlatıyordu. Bu loş kulüpte insanları görmeye çalıştı ama berbat müziğin eşliğinde her şey gölge ve seslerden oluşmuş gibiydi. İnese birdenbire ortaya çıktı. Rolünü başarıyla oynaması Wallander'i çok şaşırtmıştı. Birkaç gün önce tanıştı. O utangaç genç kadın gitmiş, yerine bambaşka biri gelmiş gibiydi. Aşırı makyajlıydı. Üstünde mini bir etek vardı. Wallander kendisini böylesi bir görüntüye hazırlamadığını fark etti. Genç kadını selamlamak için elini uzattı ama İnese bunu görmezden gelerek uzanıp Wallander'i öptü. ''Hemen gidemeyiz.'' dedi. ''Bana bir içki söyle. Gül bakalım. Beni gördüğüne sevinmiş gibi davran.'' İnese viskisini içerken tedirgin bir şekilde sigarasını tüttürerek kulübün kapısına doğru bakıp duruyordu. Wallander de genç bir kadının ilgisini üstüne çeken orta yaşlı bir adamın gururunu yansıtmaya çalışıyordu. Müziğin sesini bastırmaya çalışarak çavuşun kendisine gösterdiği yerlerden söz etmeye başladı. Genç kadına ertesi gün ülkesine döneceğini söyleyince İnese çok şaşırdı. Wallander onun bu konuyla ne kadar yakından ilgilendiğine, Bay Baliyepa'nın arkadaşlar dediği, ülkelerinin geleceğinin köpeklere kemik gibi atılmadığı günlerin düşünü kuran kişiler arasında olup olmadığını merak ediyordu. Ama ona da güvenemem diye geçirdiği içinden. O da diğerleri gibi çift bir yaşam sürdürüyor olabilir. ''Hesabı öde'' dedi İnese. ''Birazdan kalkacağız.'' Wallander pistin ışıklarının söndüğünü ve pembe ipek ceketli bir grubun piste çıkarak enstrümanlarını akord ettiklerini fark etti. Garsona hesabı ödedi. İnese onun kulağına tatlı bir şeyler mırıldanıyormuşçasına gülümsedi. ''Tuvaletlerin yanında buranın arka kapısı var'' dedi. ''Kilitli ama kapıyı hafifçe vurursan biri açacak. Kapıdan çıkınca garajın içinde bulacaksın kendini. Garajda ön çamurluğu sarı bir Moskoviç bizi bekliyor. Arabanın kapıları kilitli değil. Arka koltuğa geç ve otur. Ben de kısa bir süre sonra geleceğim. Haydi şimdi gülümse, kulağıma bir şeyler fısılda ve beni öp. Sonra da git.'' Wallander söylenenleri yaptıktan sonra ayağa kalktı. Tuvaletlerin yanındaki kapıyı hafifçe vurdu ve metal anahtarın döndüğünü duydu. İnsanlar tuvaletlere girip çıkıyorlardı ama kapıdan süzülüp garaja girdiğini kimse görmemişti. ''Birçok gizli giriş ve çıkışı olan bir ülkedeyim. Burası dehliz gibi'' diye geçirdiği içinden. ''Burada hiçbir şey açıkça yapılamıyor.'' Garaj loştu ve makine yağıyla benzin kokuyordu. Wallander bir tekerleği olmayan bir kamyonla birkaç tane bisiklet gördü. Sonra da beyaz Moskoviç'i. Kapıyı açan kişi ortalıkta yoktu. Wallander arabanın kapısını açtı. İnese'nin dediği gibi kilitli değildi. Arka koltuğa geçip oturdu ve beklemeye koyuldu. Kısa bir süre sonra da İnese göründü. Telaşlı bir hali vardı. Arabanın motorunu çalıştırdı. Garajdan çıktılar. Letonya Oteli'nin etrafındaki bloku çevreleyen geniş caddeden sola saptılar. Wallander onun sürekli olarak dikiz aynasından arkasını kontrol ettiğini, yön değiştirdiğini fark etti. Genç kadın sanki görünmez bir haritayı izliyor gibiydi. Yaklaşık 20 dakikalık yön değiştirme sürecinden sonra genç kadın izlenilmediklerine karar verdi. Wallander kendisine bir sigara vermesini söyledi. Wallander sigarayı yakarak uzattı. Uzun demir köprüden, kooperatif evlerinden ve fabrikalardan geçtiler. İnesa arabayı durdurduğunda Wallander bu binayı daha önceden görüp görmediğinden emin değildi. ''Acele et'' dedi genç kadın, ''fazla zamanımız yok.'' Bay Baniyepa onları içeri aldı ve İnesa ile ayaküstü bir şeyler konuştular. Wallander genç kadının Bay Baniyepa'ya onun ertesi gün Riga'dan ayrılacağını söyleyip söylemediğini merak ediyordu. Ama Bay Baniyepa hiçbir şey söylemeden Wallander'in ceketini alarak bir sandalyeye koydu. İnesa yanlarından çekilmişti ve bir kez daha kalın perdeli sessiz bir odada baş başa kalmışlardı. Wallander söze nasıl başlayacağını, ne söylemesi gerektiğini kestiremiyordu. Bu yüzden de Rydberg'in kendisine sıklıkla söylediği şeyi yapmaya karar verdi. ''Her şeyi olduğu gibi anlat, merak etme, işleri daha da kötüleştirmez, sadece neler olduğunu anlat.'' Wallander genç kadına Upitis'in kocasını öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediğinde, Bay Baliyepa midesine korkunç bir sancı girmişçesine kanepeye yığıldı. ''Bu doğru olamaz.'' dedi fısıltıyla. ''İfadesi İngilizce'ye çevrildi.'' dedi. ''Buna göre de kendisine iki kişi yardım etmiş.'' ''Doğru değil.'' diye aykırdı Bay Baliyepa. İnesa odaya girerek Wallander'e baktı. Wallander o anda ne yapması gerektiğini fark ederek kanepeye yaklaşıp kolunu Bayba'nın omzuna attı. Bayba hıçkırıklarla ağlıyordu. Wallander onun Upitis'in nasıl bu denli acımasız davranarak kocasını öldürdüğüne mi yoksa zorla yalan ifade verdiğine mi ağladığından emin değildi. Bay Baliyepa'nın tüm bedeni hıçkırıklarla sarsılıyordu. Daha sonra Wallander geriye baktığında o anda tüm köprülere yıkmaya karar verdiğini ve Bay Baliyepa'ya aşık olduğunu kabul etmeye başladığını fark etmişti. O anda hissettiği sevginin temelinde birinin kendisine duyduğu yoğun ihtiyaç olduğunu da hissediyordu. Daha önce hiç böyle hissedip hissetmediğini düşündü. İnesa elinde iki fincan çay da içeri girdi. Yavaşça Bay Baliyepa'nın başını okşadı ve binbaşının dul eşinin ağlaması birden kesiliverdi. Yüzü kireç gibi olmuştu. Wallander ona olanları ve ertesi gün İsveç'e döneceğini söyledi. Ayrıca bu olayla ilgili tüm bildiklerini anlattı. Nedenli ikna edici konuştuğuna kendisi de şaşmıştı. Daha sonra genç kadına bir yerlerde gizli bir belgenin olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. ''Evet'' dedi Bayba. ''Bir yere saklamış olmalı. Mutlaka bir sürü not almıştır. Yazıya geçirilmeyen düşünceler asla gerçek bir kanıt olamaz.'' ''Ama nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi?'' ''Bana bu konuda hiçbir şey söylememişti.'' ''Başkasına söylemiş olabilir mi?'' ''Hayır, tek güvendiği bendim.'' ''Babası Ventspils'te oturuyordu değil mi?'' Genç kadın ona hayretle baktı. ''Babasını araştırmıştım.'' dedi Wallander. ''Bazı şeyler biliyor olabilir.'' ''Babasıyla gurur duyardı.'' dedi. ''Ama sözünü ettiğiniz belge konusunda ona güvenebileceğini hiç sanmıyorum.'' ''Peki o zaman bu belgeyi nereye sakladı?'' ''Bizim evimizde saklamadığından eminim. Aksi halde çok tehlikeli olurdu. Polis evde herhangi bir belge sakladığını düşünseydi evimizi darmadağın ederdi.'' ''Düşün'' dedi Wallander. ''O günleri yeniden anımsa ve hatırlamaya çalış. Belgeyi nereye saklamış olabilir?'' Bay Baliyepa başını iki yana salladı. ''Bilmiyorum.'' ''Bu tür bir şeyin başına gelebileceğini düşünmüş olmalı. Senin anlayabileceğini ve bulabileceğini bildiği bir kanıt olmalı. Ve bu belgede yalnızca senin düşünebileceğin bir yere saklanmış olmalı.'' Bay Baliyepa birden Wallander'in eline sarıldı. ''Yardım etmelisin.'' dedi. ''Geri dönemezsin.'' ''Kalmam olanaksız.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Albaylar İsveç'e neden dönmediğimi anlayamazlar ve onların bilgileri dışında burada nasıl kalabilirim?'' ''Geri gelebilirsin ama'' dedi genç kadın Wallander'in ellerini bırakmayarak. ''Burada bir sevgilim var. Turist olarak gelebilirsin.'' ''Ama aşık olduğum kişi sensin'' diye geçirdiği içinden. ''İnesa değil.'' Genç kadın ''Senin burada bir sevgilin var'' diye tekrarladı. Başını evet anlamında salladı. Riga'da gerçekten de bir sevgilisi vardı ama bu İnesa değildi. Wallander hiçbir şey söylemedi. Bay Valiyepa da onu zorlamadı. Geri geleceğine inanmış gibiydi. Ines'in yanlarına geldiğinde Bay Valiyepa, Upitis'in itiraflarını duyduğunda yaşadığı şoktan sıyrılmıştı. ''Burada insan söylediği bir şeyden ötürü yaşamını yitirebilir.'' dedi. ''Ama söylemediği bir şeyden ötürü de aynı şey başına gelebilir. Ya da yanlış şeyler söylediğinde veya yanlış kişilerle konuştuğunda. Ama Upitis güçlü biridir. Ona sırtımızı çevirmeyeceğimizi bilir. İfadesinin doğru olmadığını anladığımızı bilir. İşte bu yüzden de sonunda kazanan bizler olacağız.'' ''Kazanan mı?'' ''Bizim tek istediğimiz gerçeği öğrenmek.'' dedi. ''Tek istediğimiz insanların dürüst davranmaları, özgür bir şekilde özgürlüğü yaşamak istiyoruz.'' ''Bu benim için çok fazla.'' dedi Wallander. ''Ben yalnızca binbaşı Diyepa'yı kimin öldürdüğünü öğrenmek, kurtarma botundaki cesetlerin neden İsveç kıyılarına vurduğunu bulmak istiyorum.''
''Geri geldiğinde sana ülkemle ilgili her şeyi anlatacağım.'' dedi Bay Valiyepa. ''Yalnızca ben değil, İnez'e de anlatacak.''
''Bilemiyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. Bay Valiyepa ona baktı.
''İnsanları yarı yolda bırakan birine benzemiyorsun.'' dedi. ''Öyle olsaydın Kardis yanılmış olacaktı ve o hiçbir zaman yanılmaz.''
''Gelemem.'' diye yineledi Wallander. ''Buraya geri gelecek olursam albaylar bunu anında öğrenirler. Sahte bir pasaportla sahte bir kimliğim olmalı.''
''Bunu ayarlayabiliriz.'' diye karşılık verdi Bay Valiyepa sabırsızlıkla. ''Yeter ki ben geri geleceğini bileyim.''
''Ben polisim.'' dedi Wallander. ''Sahte bir pasaportla yolculuk ederek kendimi tehlikeye atamam.'' Bu sözleri söyler söylemez de pişman oldu. Bay Valiyepa'nın gözlerinin içine bakınca binbaşının yüzünü gördü. ''Pekala.'' dedi yavaşça. ''Geri geleceğim.'' Saatler ilerlemiş ve gece yarısı olmuştu. Wallander binbaşının raporu nereye sakladığını bulması için Bay Valiyepa'ya yardım etmeye çalışıyordu. Genç kadının kararlılığı açıkça görülüyordu ama aradıklarını bulamamışlardı. Sonunda konuşacak bir şeyleri kalmamıştı. Karanlığın içinde bir yerlerde kendisini bekleyen köpekleri düşündü Wallander. Albayların köpekleri onu aramaktan asla vazgeçmeyeceklerdi. Tüm bunların bir düş olduğu duygusuna kapılan Wallander, gizlice araştırılan bir cinayeti yürütmek için Riga'ya geri gelmesini gerektiren gizli bir oyuna hızla çekildiğini hissediyordu. Hiç bilmediği bir ülkede sivil bir vatandaş olarak birçok kişinin çözüldüğünü düşündüğü bir cinayetle ilgili gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacaktı. Tüm bunların bir çılgınlık olduğunu farkındaydı ama öte yandan gözlerini Bay Valiyepa'dan alamıyordu. Genç kadının kararlı sesini unutması olanaksızdı. İnes artık gitmeleri gerektiğini söylediğinde saat gecenin ikisi olmuştu. Vedalaşmaları için onları kısa bir an yalnız bıraktı. Bayba uzanarak Wallander'i yanağından öptü.
''İsveç'te dostlarımız var.'' dedi. ''Onlar seninle bağlantı kurar. Geri dönmen için gerekli hazırlıkları yaparlar.''
İnes onu arabayla otele götürdü. Köprüye yaklaştıklarında genç kadın dikiz aynasından bakarak başını salladı. ''Peşimizdeler.'' dedi. ''Birbirimize delicesine aşıkmışız gibi davranmalı ve otelin önünde birbirimizden bir türlü ayrılamadığımızı göstermeliyiz onlara.'' ''Elimden geleni yapacağım.'' dedi Wallander. ''Odama gelmen için ikna etmeye çalışmalıyım. Ne dersin?''
Genç kadın güldü. ''Ben iyi bir aile kızıyım.'' dedi. ''Ama geri döndüğünde belki her şey daha farklı olur.''
İnes'e gittikten sonra Wallander Ayaz'da bir süre öylece durarak sevgilisinden ayrılmanın acısını yaşar gibi görünmeye çalıştı. Ertesi gün Helsinki'de aktarma yaparak evine döndü. Albaylar onu havaalanına götürmüşler ve içtenlikle vedalaşmışlardı. ''Bu adamlardan biri binbaşıyı öldürdü diye geçirdiği içinden Wallander. Yoksa birlikte mi öldürdüler? Ama üst tatlı bir polis memuru gerçeği nasıl ortaya çıkarabilir?'' Evine geldiğinde akşam olmuştu. Maria Caddesi'ndeki evinin kapısını açtı. Riga'da yaşadıkları daha şimdiden bir düşe dönüşmüş ve kendi yaşamının gerçeğine geri dönmüş gibiydi. Birden Bay Valiyepa'yı bir daha hiç göremeyeceğini düşündü. Gerçeği öğrenemeden bir süre daha kocasının yasını tutacaktı.
Uçakta satın aldığı viskiyi açarak içti. Yatmadan önce uzunca bir zaman oturup Maria Callas dinledi. Kendini yorgun ve tedirgin hissediyordu. Tüm bu olayların nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 286.